17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Tamer Aker ve Talat Emel'le teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, çok teşekkürler. Bir uzun aralıktan sonra tekrar birlikteyiz hocam. Şimdi özellikle 30 Kasım tarihinde, daha doğrusu Kasım ayının son günlerinde oldukça detaylı Türkiye'nin payları hakkında açıklamalar yaptınız. Biz evet. Bugün bu konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Ve ne oluyor, ne bitiyor, geçmişteki bilgilerimize göre yeni ekstra bilgilerimiz var mı? Bunları konuşmak istiyoruz. Bu arada diğer arkadaşlarımıza da hoş geldin demek istiyorum. Nuray Hocam hoş geldiniz. Muzaffer Tunca.
Merhabalar. Merhaba, iyi günler. Arun,
hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Evet, bize bir genel bilgi verir misiniz Okan Hocam? Yani çok da sarsıcı açıklamalar yaptınız çünkü artık Marmara 7 ve daha üzeri bir depremi bekliyor diyorduk. Siz de çok önemli bir açıklama yaptınız. Artık vakit geldi diyorsunuz. Evet. Bu hangi araştırmalardan hareketle böyle bir noktaya geldik? Bunu biraz bize anlatır mısınız lütfen?
Şimdi Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay var. Yani diri fay dediğimiz zaman deprem üretme potansiyeli olan fay. Bu fayların üzerinde yerleşim yapılması durumunda iki tane önemli tehlikeden söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi depremin yaratacağı sarsıntı. Depremin kaynağına ne kadar yakınsanız sarsıntınız da genellikle o kadar artıyor. Bunun bazı istisnaları olmakla birlikte. İkincisi, eğer deprem büyükse, yani 6-6,5 büyüklüğünü geçiyorsa fay yüzeye kadar ulaşıyor. Ve bu koşulda da eğer fay üzerinde yerleşmiş yapılar varsa bunlar ciddi anlamda hasar görüyorlar, yıkılıyorlar. Bunun örneklerini 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999'da depremin etkilediği bölgelerde Gölcük'ten başlayın Bolu'ya kadar olan alanda gördük. Örneğin viyadüklerin, bu TEM otoyolunun viyadüklerinin ciddi anlamda hasar görmesi, çok sayıda yapının ortasından adeta yırtılması, yolların bazı diğer altyapının sağa sola metrelerce kayması, örneğin bir benzin istasyonunun iki pompasının 5 metre farklı yönlere hareket etmesi, Arifiye'de bulunan üst geçit köprüsünün temellerinin son derece sağlam olmasına rağmen yıkılması gibi örnekleri yaşadım. Şimdi bu çalışmada da ben MTA tarafından yayınlanmış olan diri fay haritasını esas aldım. Bu harita 2011-13 aralığında yayınlandı ve 1/25.000 olarak 1/25.000 ölçeğinde hazırlandı. Ancak basılıp yayınlanması da 1/250.000 ölçeğinde oldu. Bu haritada 500 tane diri fay var. Diri fay kastını, tanımını biraz daha açacak olursak, haritada gösterilen fayların hepsi geçmişte deprem oluşturmuş ve oluşturdukları depremler yüzeye kadar ulaşmış faylardır. Örneğin 4 büyüklüğünde bir depremde fay yüzeye ulaşmaz, deprem olur ama fay yüzeye ulaşmaz. Bu tür küçük faylar bu haritada yok. O nedenle zaman zaman bazı depremler oluyor. 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde açıklamalar yapılıyor. Burada fay yok, MTA'nın haritasında burada fay gösterilmiyor diye. MTA'nın yapmış olduğu harita geçmişte yüzeye ulaşmış, yüzey kırığı oluşturmuş fayları tanımlıyor. Benim yaptığım aslında bu haritanın tekrarından öte bir şey değil. Bu haritanın üzerindeki yerleşim birimlerini bir coğrafi bilgi sistemi yazılımı içerisinde bir araya getirdim. Ve hangi illerin ve hangi ilçelerin altında fay geçiyor. Bunu bir liste halinde ve harita halinde ortaya çıkardım. Şimdi aslında illerle alakalı çalışma geçtiğimiz yılda Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapıldı. Odanın bir deprem danışma kurulu var. Ben de o kurulun hasbelkader başkanlığını yapıyorum. Orada önemli gördüğümüz kalabalık, nüfusu yoğun olan iller hakkında birer rapor hazırladık. Altından fay geçen iller diye. Bunları da ilgili kurumlara, yani oranın valiliğine, belediye başkanlarına ve diğerlerine gönderdik. Talebimiz de şuydu. Demin belirttiğim gibi MTA'nın diri fay haritası 250 bin ya da daha detaya inersek 25 bin ölçeğinde. 25 bin ölçeğindeki bir haritada 1 milimetre 25 santimedir. Bu da imar açısından son derece önemli bir mesafe. Fayı 1 milimetre bir tarafa kaydırırsanız bir binayı fay üzerinde oturmaktan kurtardınız demektir. Onun için de bu fayların 1/1000 ya da 1/5000 gibi çok detayda haritalanması lazım. Bunun da özel teknikleri var. Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin bir araya gelerek yapacağı çalışmalar var. Bizim talebimiz şuydu yazılarımızı gönderirken. Dilinizin altından fay geçiyor ve bu fay deprem üretme potansiyeline ve yüzeye çıkma potansiyeline sahip. O nedenle fay üzerinde bulunan yerleri hassas bir biçimde belirleyin. Bu belirlemelerden sonra da imar planlarında bunları dikkate alın. Bu önemli bir konu. Aslında her fay geçen ilde de deprem olacak diye bir kavram da yok. Çünkü depremler belli aralıklarla ortaya çıkıyorlar. Örneğin fayı belirlediniz. Fayın hangi aralıklarla tekrarladığını da belirlemeniz lazım. Diyelim ki o fay her 1000 yılda bir deprem üretiyorsa ve son depremden bu yana da örneğin 50 yıl, 100 yıl gibi bir süre geçtiyse, o zaman bu fay üzerinde uzunca bir süre yerleşebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama eğer o fay üzerindeki son depremden bu yana oldukça fazla bir zaman geçmiş ise burada bir deprem potansiyeli, deprem olma potansiyeli vardır. Dolayısıyla imar planlarının yapılması esnasında ve mevcut binaların yeniden düzenlenmesi esnasında bu fayların yerini ve diğer özelliklerini mutlaka dikkate alınız diye. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlandı aslında. Bütün illere bunları gönderdik. Söylediğim gibi ilgili kurum ve kuruluşlara da bunlar gönderildi. Benim yaptığım çalışma ise ilçeleri göz önüne alıyor. Niçin ilçeler? Çünkü bazı ilçeler aslında bağlı oldukları illerden bile büyük. Örneğin Manisa'nın ilçelerine baktığımızda hem ciddi anlamda sanayileşme var, hem ciddi anlamda nüfus var. Mesela Aydın'ın Köşk ilçesi 116 bin nüfusa sahip. Nazilli ilçesi 160 bin nüfusa sahip. Bunlar hep büyük. Örneğin Gemlik 115 bin nüfusa sahip. Dolayısıyla hem nüfusu anlamında büyük olan hem de sanayileşme anlamında katkısı büyük olan ilçeler var. Bu ilçelere de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda bir uyarıcı olmak adına benim yaptığım MTA'nın haritasını aldım. ve aşağı yukarı bir 500 metre, 1000 metrelik bir mesafe içerisinde, o ilçenin içerisinde diri fay varsa bunları listeledim. Bu sonuca göre de 110 ilçemizin içerisinde, yani buradaki yapıların altında diri fay geçiyor. Deprem üretme potansiyeli olan ve yüzeye çıkıp deformasyon yaratma potansiyeli olan faylar. Dolayısıyla bu çalışmanın hedefi daha önce yaptığımız illeri uyarmanın yanı sıra ilçeleri de bir şekilde bölgenin jeolojisi ve depremselliği anlamında uyarma hedefini taşıyordu. Bu arada Marmara da gündeme geldi. Marmara Denizi konusunda röportajı yapan arkadaşın sorusu üzerine. Şimdi burada yaptığım da aslında uzun yıllardır konuştuğumuzun tekrarı. Yeni bir veri söz konusu değil. Marmara'da deprem tehlikesinin bir takım üzerine oturduğu bilimsel veriler var. Bunlardan bir tanesi tekrarlanma aralığı. Yani her 250 yılda bir ortalama deprem oluyor. 1509, 1766, bunların arasındaki 250 yılı alacak olursanız son depremden bugüne 255 yıl geçmiş. Bir diğeri 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle %15 civarında bir gerilme transferi var Marmara'ya. Bu da olacak depremin daha erkene çekileceği anlamına geliyor. Üçüncüsü de GPS hızları var. Baktığımız zaman Marmara Denizi'nin kuzeyi ve güneyi arasında yıllık 2 santimetrelik bir hareket var. 250 yıllık periyodu, 250 yıldır deprem olmadığını düşünecek olursanız, aşağı yukarı 5 metrelik bir atıma karşılık gelecek bir gerilme birikimi var. Yani 17 Ağustos 99'da örneğin demin belirttiğim benzin istasyonunda ortasından fay geçen benzin istasyonunun yarısı diğer yarısına göre 5 metre 5 santim hareket etmişti. Olası bir depremde Marmara bölgesinde de deniz içerisinde böyle bir atım meydana gelecek. Dolayısıyla bu üç tane temel veriyi bir araya koyduğumuz zaman Marmara'da deprem olma süresi dolmuştur. Bugün yarın olsa bizler için çok şaşırtıcı olmaz. Ama bu şu da demek değil, yarın deprem olacak demek de değil. Çünkü doğa hiçbir zaman çok düzenli davranmıyor. Biz faylar üzerinde hendekler açıyoruz ve hangi aralıklarla deprem olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bazen 150 yılda oluyor, bazen 200 yılda oluyor, bazen 250 yılda oluyor. Ama biz bunların ortalamasını alarak bir deprem tekrarlama aralığı belirliyoruz. Dolayısıyla doğa düzenli davranmayıp bu 250 yıllık periyodu aşarak 300 yıla, 350 yıla, belki daha kısa süreye, belki daha uzun süreye de tekrarlama aralığını uzatabilir. Ama tabii yapılması gereken şey en önemli, en büyük tehlikeyi göz önüne alarak hazırlıkların buna göre yapılmasıdır. Benim de 250 yıl doldu dememdeki temel maksat bu. Burada artık deprem periyodu dolmuştur. Herhangi bir zamanda deprem olabilir. Hazırlıkların da buna göre yapılması gerekiyor.
Evet, hemen Elvan'ın bir sorusu var hocam.
Evet Okan Hocam, ben sizin ilk bahsettiğiniz konuya, bu diri faylarla ilgili konuya dönmek istiyorum. Evet. Orada beni hani biraz şaşırtan bir şey oldu. Siz işte 25 binlik, 5 binlik hatta binlik haritalarınla ihtiyaç olduğunu söylediniz ve işte 1 santimlik bir oynama, 1 milimlik oynama, yaklaşık 25 metrelik bir oynama getiriyor dediniz o haritalar üzerinde. Evet. Şimdi bu hani depremlerde çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor ve hani bu faylara yakınlık açısından 25 metrenin, 100 metrenin önemi nedir? O konuda biraz daha şey yapabilir misiniz? Evet. Aydınlatıcı olabilir misiniz?
Tabii. Şimdi depremlerin yapılara nasıl etki ettiğine bakacak olursak bunun en önemlisi sarsıntı etkisi. Yani bir deprem olduğu zaman sizin de belirttiğiniz gibi enerji boşalıyor. Bu enerji boşalımı da ciddi anlamda bir sarsıntıya yol açıyor ve bu sarsıntı da faydan uzaklaştıkça ya da deprem kaynağından uzaklaştıkça giderek sönümleniyor. Buna karşılık fay üzerinde oturan bir binada, düşünün ki şöyle bir binanın dört köşesi içerisinde, bu dört köşenin ortasından bir fay hattı geçsin. Sağda kalan iki temel pabucunu 5 metre sağa götürsün, solda bulunanı ise ona göre sola götürsün. Yani binanın temelleri arasında, binanın temellerini 5 metre birbirinden uzaklaştıracak bir fay ortaya çıkabiliyor. O zaman bu binanın kurtuluşu çok zayıf. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi, elbette iyi dediğim mühendislik anlamında, yoksa yaşananlar anlamında demek istemedim. Arifiye üst geçidiydi. 17 Ağustos 99'da Arifiye üst geçidinin temelleri kazık temellerdi. Onun üzerine üst geçidi oluşturan yatay tabliyeler vardı. Üst geçidin ayakları birbirinden 3,5-4 metre uzaklaşmışlardı. Dolayısıyla tabliyeler yere düştü. Yani orada herhangi bir kırılma vesaire yoktu. Ayaklar birbirinden uzaklaşınca onların üzerine oturan tabliyeler yere düşerek köprünün yıkılmasına neden oldular. Yani köprüyü biraz daha sağlam yapsaydınız yıkılmazdı gibi bir şey yok. Dolayısıyla fayın geçtiği yerin net olarak belirlenmesi bu anlamda son derece kritik. Bunu da mümkün olan en uygun ölçek 1/1000 ölçeğidir. 25.000 ölçekte ise çizerken bile siz kaleminizi biraz kaydırırsanız fayın yerini başka bir tarafa ötelemiş olursunuz.
Peki biz bu fayları bu kadar hassas tespit edebiliyor muyuz? Ve de bir de ikinci buna bağlı soru. Yani mesela aynı fay hattında o periyot tamamlandı da, örneğin İstanbul için 250 yıl dediniz. Evet. Bir deprem oluştuğunda gene aynı noktada mı oluyor, yoksa bir ufak evet. tefek sağa sola bir kaymalar oluyor mu?
Evet, ana fay hareket ediyor genel olarak. Biz fayın yerini hassas belirleyebiliyoruz. Üzerinde yapılan jeolojik incelemeler, jeofizik incelemeler sonucunda fay üzerinde hendek açılıyor. O hendekte fay bulunuyor. Hendek içerisinde fayın kestiği çökellerin yaşı belirleniyor. Dolayısıyla kaç defa fay olmuş bunu belirleyebiliyoruz. Ve genel olarak baktığımızda aynı fay kırılıyor.
Evet, Nuray Hocam'ın bir sorusu var.
Buyurun. Evet, benim sorum da Elvan Bey'in sorusuna yakın bir soru aslında. Şimdi biz fayı biliyoruz, dediğiniz, biraz önce ifade ettiğiniz tekniklerle tespit ediyorsunuz. Ancak daha sonra her zaman aynı fayda mı olacak deprem? Aynı, daha doğrusu fay aynı da aynı çizgi üzerinde mi? Yani sağa sola bu kayma ihtimali yok mu? Çünkü mesela şimdi diyelim ki Arifiye örneğini çok güzel verdiniz. Bu çok tipik bir şey. Ama orada bir köprü ben yapacağım diyelim şimdi.
Evet.
Ben oradaki fayın yerini ve muhtemel o kırık çizgisinin, yani yüzeydeki çizginin muhtemel değişiminin de bana verilmesi lazım. Belki sizin öngördüğünüz çizgiden emniyetli kalmak için en az 100 metre ötede olmam lazım vesaire gibi. Yani burada böyle bir bu kadar presisyonlu olacağının pek insan kabul etmek içinden gelmiyor. Yani kolay bir şey değil bu, çünkü yüzey kırığı biraz da zemin koşullarına bağlı. Evet. Yani aşağıda belki artı kırık düzlemi eğik olabilir, bir miktar eğik olabilir, düşey olması şart değil. Evet. Dolayısıyla yüzeydeki iz düşümü zemin koşullarına bağlı olarak da üstteki zeminin sağlam veya zayıf olmasına göre de değişebilir. Evet. Mesela ben hatırlıyorum şeyde, Gölcük'te bu Ford fabrikasında, orada evet hasar oldu ama daha sonra bir takım yayınlar da yapıldı. Orada o fabrikaya yakın bir lokasyonda, sanıyorum denize daha yakın bir yerde
Evet.
bir binanın etrafından dolaştı Güney Kıbrıs.
Evet.
Yani enteresan bir şey. O Yunanlı bir araştırıcı, önemli bir bilim adamı vardır, George Gazetas. O bu konuda epey çalıştı. Ben yani bunu konuyu önemsememek anlamında söylemiyorum ama
Evet.
hakikaten ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Yani bu birinci soru. İkinci soru bununla paralel bir soru. Şimdi bu fayların varlığını biliyoruz, evet. Biz peki bu kadar ayrıntılı bir araştırma yaptığınıza göre o fayların üzerine mevcut kentlerdeki, kasabalardaki binaları da oturttuğunuzda harita üzerinde hangi binaların tehlike altında olduğunu tespit etmek durumunda mısınız? Yoksa daha hassas çalışmalar mı gerekiyor?
Hocam şimdi ikinci sorudan başlayayım. Hassas çalışma gerekiyor. Çünkü diri fayların net olarak nereden geçtiği konusunda yapılmış çalışmaların sayısı son derece az. Türkiye'deki 500 tane fayın üzerinde hem yeri hem de hangi aralıklarla deprem ürettiği konusunda yapılan çalışmalar bugüne kadar bitirilenler sanıyorum 200 civarında. Yani daha 300 fayın üzerinde herhangi bir hendek açıp bunun hangi aralıklarla deprem ürettiğini ortaya koymuş değiliz. Bu konuda Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı'nda 2023'e kadar bunların tamamlanmış olması gerekiyordu. Ama bir sürü aksaklık oldu ve sadece sanıyorum 200 civarında fay araştırılabildi. Daha 300 tane fayın araştırılması gerekiyor. İlk sorunuza gelince özellikle geniş alüvyon ovalarında fayın nereden geçeceği, daha doğrusu fayın nerelere kadar saçılacağı, ana fayın nereden geçeceğini biliyoruz da, saçılarak, kolları ayrılarak gidiyorsa bunu belirlemek oldukça zor. Yani %100 belirlenebilir demeyeyim ama çok büyük olasılıkla o fayın nerelere kadar saçılacağını detay çalışmalarla bilmek mümkün. Şimdi faylar üzerinde biz önce jeofizik araştırmalar yapıyoruz. O fayın nereden geçtiğini bulmak üzere. Jeolojik araştırmaları yapıyoruz. Bütün bunlardan sonra da fayın yerini belirledikten sonra fayın üzerinde hendekler açıyoruz. Hendekleri açtığımız zaman birkaç tane deprem aynı hendeğin içerisinde aynı fayın üzerinde belirleyebiliyoruz. Mesela bir örnek verelim. Günümüzden 600 sene önce, 400 sene önce, 150 sene önce gibi 3 tane deprem belirleyebiliyoruz. Bu daha geriye de gidebiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki depremlerde ana fay kırılıyor. Aksi takdirde eğer saçılmış olsaydı biz o hendek içerisinde fay üzerinde 3 tane, 4 tane fay bulamazdık. Deprem etkisi göremezdik. Dolayısıyla ana fay kırılıyor ama alüvyal zeminlerde, gevşek zeminlerde depremin yaratmış olduğu sarsıntı etkisiyle ya da fayın kollara ayrılması nedeniyle fay saçılabiliyor. Fayın çok saçılması durumunda da bunu belirlemekte güçlük çekiyoruz. Bazen de fayı belirlememiz imkansız hale geliyor. Ama örneğin sağlam bir zeminde bir fay söz konusuysa onu neredeyse %100 doğrulukla belirleme imkanımız var.
Evet, bu çok önemli bir konu. Çünkü şu bakımdan bu önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de deprem bölgeleri, yani depreme maruz yerlerin büyük çoğunluğu zemin bakımından da, bunlar vadilerde genellikle deprem bakımından tehlikeli yerler olabiliyor. Yani
Evet.
tabii bu bir kural değil ama yani benim görebildiğim kadarıyla özellikle Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde böyle bir durum var. Bu tabii durumu biraz zorlaştırıyor sanırım.
Hocam faylar ovalar yaratıyorlar. Bugün örneğin
Evet.
Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ovaların hepsi fayın etkisi nedeniyle açılmış
Evet.
ovalar. Tabii buralar aynı zamanda yerleşimin kolay olduğu, suyun bol olduğu yerler. O nedenle
Tarımın
yerleşimde de
geliştiriyor. Evet.
tercih ediliyorlar.
Evet.
Buralarda tabii çalışmak zor ama imkansız değil. Detaya girmek ve araştırmak gerekiyor. Biz evet. Bu araştırmaların henüz çok gerisindeyiz.
Evet, benim bir iki sorum var hocam. Şimdi bu araştırmaların sonucunda Türkiye'de 22'si kesin, ikisi tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kent olduğunu belirtiyorsunuz.
Evet.
Ve bu şeye baktığımız zaman, illerin listesine baktığımız zaman nüfusun da çok büyük bir kısmını barındıran kentler. Bu anlamda nüfus itibariyle de bir hesaplamanız var mı? Onu sormak istiyorum ilk olarak. İkinci olarak da siz bu hem 22 ilin yöneticilerine hem de 110 ilçenin yöneticilerine ve aynı zamanda merkezi kamu yönetimlerine de, ilgili yönetimlere de bilgi verdiğinizi, raporları sunduğunuzu belirttiniz. Hiç geriye dönüş var mı? Yani ya bu çok ciddi işten bahsediyorsunuz. Nedir bu? Bunu bir gelin oturalım konuşalım diyen bir yerel veya merkezi yönetim kurumu size başvurdu mu?
Şöyle, biz illere raporlarımızı gönderdik. İlçeler konusunda herhangi bir duyurumuz medya dışında olmadı. Ama illere fayın nereden geçtiği, en azından yaklaşık olarak nereden geçtiği ve bu fay üzerindeki yerleşimler konusunda da kısa bilgiler aktardık. Ama bu konuda sizin belirttiğiniz gibi bir geri dönüş olmadı. Yani böyle bir geri dönüş söz konusu değil. Ne yaptıkları, ne ettikleri konusunda da açıkçası ben bilgi sahibi değilim. Bu raporların çok önemli bir kısmını, çoğunluğunu arkadaşlarımla beraber hazırlamış bir kişi olarak.
Bir de nüfus sorusu sordum hocam. Çünkü
ben nüfus konusunda bir çalışma yapmadım. İlçelerle alakalı yaptım. Çünkü illerde çok büyük olabiliyor il. Dolayısıyla hani o büyük ilin içerisinde faya yakın bir zonu alıp oradaki nüfusu hesaplamak lazım.
Doğru.
Öyle bir veri elimizde yok. Yani bina bazında nasıl bir nüfus dağılımı var. Ama ilçelerle alakalı, ilçelerin toplam nüfusuyla alakalı bir çalışma yaptım. Çünkü ilçelerde hani fayın geçtiği yer daha dar bir alan, daha belirlenebilir bir alan. Bir de ilçelerin il kadar geniş değil, önemli bir kısmı. 5 milyonun üzerinde bir nüfusun bu fay üzerinde yaşayan ilçelerde olduğunu söyleyebilirim. 2020 sayımına göre 5 milyon 432 bin kişi diri fay geçen, altından diri fay geçen ilçelerde yaşıyorlar. Sanıyorum ki iller bazında nüfusta herhalde birkaç 10 milyonun üzerindedir.
Evet. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Hemen arkasından da araya gidip müzik parçamızı dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
Ben bir ilave katkıda bulunmak istiyorum. Bu şimdi jeolojik açıdan fayların yeri tabii çok önemli. Fakat mühendislik açısından ve yer sarsıntısının özellikleri açısından bizim deprem mühendisliğinde yakın fay etkisi dediğimiz bir olay var. Şimdi eğer sizin bulunduğunuz yer faya yakınsa, yani hemen dibinde veya üstünde olması gerekmez. 5-10 kilometre, hatta 15 kilometre, bunun bir kesin bir sınırı yok ama pratik olarak 10 ile 15 kilometre diyoruz. Bu kadar mesafe içindeyseniz o zaman meydana gelecek olan depremlerin özellikleri uzakta meydana gelen depremlerden çok farklı oluyor. Bunlar darbe tipli, pals tipli depremler oluyor. Bunların çok yüksek hızları oluyor genellikle uzak depremlere oranla ve yüksek ivmeleri oluyor. Daha doğrusu bunlar işte pals özellikleri, uzun süreli pals, uzun periyotlu pals özellikleri binaların özellikle non-lineer davranışlarını fevkalade etkiyor. Bu konuda büyük eksiğimiz var. Yani bunu işte ilave bir not olarak söylüyorum. Deprem mühendisliğinde bu konuda çözülmüş bir problem değil aslında daha. Yani hatta şartnameler bu bakımdan yeterli cevabı veremiyorlar. Yani deprem haritaları da veremiyor. Yani bu konu ama çok yaygın bir biçimde araştırılan bir konu son 15-20 yıl içinde özellikle. Ama yakın saha depremleri mesela bizim 99 depremlerinde bizim Yarımca'da Kandilli'nin yerleştirdiği bir ivme ölçerin aldığı kayıt tipik bir yakın saha depremi olarak bugün dünya literatüründe en ön sırada gösterilen depremlerden biridir. Yani bu biraz önce belirttiğim özellikleri sergilemesi bakımından. Bunu da not an bağlamında ifade etmek istedim. Yani yalnız fayın üstü değil, civarı da bizim için ayrı özellikler taşıyor. Bunu iyi bilmek, fayların yerini dolayısıyla iyi bilmek o bakımdan da önemli.
Evet, katkı için çok teşekkürler hocam. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra da ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Evet, hocam şimdi Muzaffer Tuncağ'ın bir sorusu var. Onunla başlıyoruz.
Buyurun. Hocam, bu faylarla ilgili olarak mevcut yerleşimler var. Örneğin İzmir'de oldukça yoğun bir bölge, fayın, İzmir fayının geçtiği bölge, yoğun bir yerleşim içinde. Peki bunları ne yapacağız? Diğer mesela San Francisco'yu düşünüyorum. San Francisco aynı şekilde. Yani bunu binaları yerinden oynatmak mümkün olmadığına göre ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne yapılabilir? Ve büyük illerde bu söz konusu. Dolayısıyla bu çalışmanın çok ayrıntılı yapılması, kesinle yakın yapılması lazım ki bu konuda bir karar verilebilsin, değil mi?
Tabii. Yani bu aslında çok önemli bir problem. Hani nasıl baş edileceği konusunda bizim de çok fazla kafa yorduğumuz bir problem. Net bir çözüm de şu ana kadar çok söz konusu olmadı. Güzel bir örneği var aslında. Gemlik ilçesinin içerisinden fay geçiyor ve bu fayın üzerinde bulunan yerlerin boşaltılması konusunda geçtiğimiz yıllarda oldukça fazla medyada yer aldı. Bu konuda galiba belediyenin de böyle bir kararı var. AFAD'ın böyle bir kararı var. Ama o karar bir şekilde uygulanamadı. Şimdi burada en önemli olan şeylerden bir tanesi fayın yerini ve deprem tekrarlama aralıkları, yani fayın karakteristik özelliklerini çok net bir biçimde ortaya koymak önemli. Bunun da bir takım kriterleri var, kuralları var. Bu kuralları ve kriterleri henüz biz bir yazılı hale getirmiş değiliz. Yani ben şimdi gidip bir bölgede bir çalışma, imara yönelik bir çalışma yapsam, ondan sonra desem ki buradan diri fay geçiyor. Yani bunu hangi kriterlere dayandırarak söyleyeceğim? Bu konuda yazılı kurallarımız yok. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bir diri fay yasasının çıkartılmasıdır. Yani bir diri fay nasıl araştırılır? Geçtiğimiz birkaç yıl önce Jeoloji Mühendisleri Odası bu konuda bir kılavuz yayınladı. O kılavuzu da geniş bir katılımla hazırladık. Ben de o grubun içerisindeydim. Neler yapılması lazım? Yani bir fay diridir demek çok kolay bir şey değil. Ve kişiden kişiye farklı yorumlar da ortaya çıkabilir. O nedenle bu yorumları minimuma indirmek, tatmin edici verileri sağlamak üzere bir yönetmelik ihtiyacı var. Bugün nasıl Türkiye deprem yönetmeliği varsa, Türkiye'nin bir diri fay yönetmeliğine ihtiyacı var. Bu diri fayın nasıl araştırılacağı, hangi metotların uygulanacağı ve sonuçta elde edilen verinin ne kadar güvenilir olduğu, olasılıkların ne olduğu konusunda bir kurallar manzumesinin ortaya konması lazım. Bu olmadığı için şu anda siz gidip örneğin işte İzmir'in içinden, Manisa'nın içinden diri fay geçiyor deseniz de tam olarak fayın yerini ve fayın özelliklerini ortaya koymadığınız için ya da ortaya çıkan sonuç diğer kişiler tarafından tartışılır bulunduğu için herhangi bir uygulama yapmanız söz konusu değil. O nedenle birincisi fayı çok net bir biçimde araştırmak lazım. İkincisi bu fay üzerinde deprem olasılıklarının geleceğe yönelik çok iyi değerlendirilmesi lazım. Eğer bütün bunlar artık pozitif gösteriyorsa, yani orada yakın zamanda bir deprem olasılığı varsa, o zaman yapılacak şey buraların boşaltılması. Tabii bir şerit halinde buranın boşaltılması ve yeşil alan, günübirlik kullanım gibi bir hale getirilmesi. Son derece zor bir iş. Bunun bilincindeyiz. Ama bir şekilde de önlem alınması gerekiyor. Çok uzun, kapsamlı bir konu. Ama dediğim gibi güvenilir bir biçimde öncelikle fayın ortaya konması, fayın karakteristiklerinin belirlenmesi, ondan sonrasında ancak gerekli aksiyonun alınması gerekiyor.
Hocam, Elvan'ın ve Argun'un soruları var. Her ikisini alalım. Ondan sonra da sizden de yanıtları rica edelim. Evet Elvan.
Okan Hocam, şimdi benim sorum esasında sizin son söylediğinizle ilgili. Dediniz ki bu diri fayları iyi çalışmak lazım. Nedir, nasıl tespit edilmesi gerekiyor diye bir yasa çıkarmak lazım. Bir de işte o diri fayları tespit ettikten sonra bir şerit halinde en azından bu alanların yapılaşmadan ve de yerleşimden uzaklaştırılması lazım dediniz. Peki şimdi buna soru şu, bu yüzey kırılmasının etkili olduğu alan ne kadar? Yani fayın etrafında biz ne kadar bir alanı bu anlamda boşaltmak durumunda olacağız? Bununla ilgili herhangi bir şey var mı? O beklenen depremin büyüklüğüyle bağlantılı bir şey mi? O konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizden?
Bir de Argun sorsun.
Efendim, benim sorum da yazının son bölümünde Kuzey Anadolu fayının iki kesimde deprem tekrarlama aralıkları dolmuştur. İkisi de 7'den büyük deprem üretme potansiyeli olan bu boşlukların gelecekte yıkıcı deprem üretmesi kaçınılmazdır deniyor ama buraların neresi olduğundan söz ediliyor.
Ben yazılmamış herhalde. Söyleyeyim. Evet. Şimdi fayların türüne bağlı olarak fayın çevresindeki etkili alan değişebiliyor. Bazı faylar blokların yana kaydığı, bazılarının aşağı, bazılarının yukarı çıktığı türde faylar. Normal fay, doğru tatımlı fay, ters fay gibi isimler veriyoruz biz bunlara. Bunlara bağlı olarak dünya çapında kabul edilmiş bir takım standartlar var. Bunlar işte 10 metre, 30 metre gibi değerler. Tabii buradaki ne kadarlık bir alanı boşaltacağız sorusunun cevabı aslında demin Nuray Hocam'ın sorduğuyla alakalı. Fayın yerini ne kadar net belirleyebildik? Eğer net bir şekilde belirleyebilmiş isek bu fayın nerelerden geçtiğini, o zaman yaklaşık bir 10 ila 30 metre arasında bir tampon bölge bırakmak fayın her iki kenarında yeterli olabiliyor. Fay hakkındaki bilgi güvenilirliği azaldıkça bu tampon bölgede genişliyor. Buna dair yine bahsettiğim yönetmelik çıkartıldığı takdirde ya da yasa çıkartıldığı takdirde onun nasıl belirleneceği ve hangi genişliklerin alınacağı da belirlenebiliyor. Geçmiş bugüne kadarki uygulamada 10 metre, 30 metre, 50 metre, 150 metre gibi değerler alındı. Ama bunların neye göre, hangi kriterlere göre alındığı konusunda bir yönetmeliğimiz söz konusu değil. Kuzey Anadolu fayına gelince, Kuzey Anadolu fayında hep söylediğimiz Marmara kırılmamış bir bölgedir. 1766'dan bu yana kırılmadı. İkincisi yine 1700'lü yıllardan bu yana kırılmayan Bingöl'ün Yedisu ilçesi. Yedisu ilçesinin içerisinden geçen ya da çok yakından geçen bir fay vardır. Bu fay da gerçekten geçmişte kırılmamıştır. 250-300 yıllık bir periyodu doldurmuştur. Dolayısıyla beklediğimiz iki bölge bunlardır Kuzey Anadolu fayı üzerinde.
Evet. Elvan'ın sorusu vardı hocam.
Pardon, ben sorumun cevabını aldım esasında.
Aldın, peki.
Evet. Tampon bölgesi olmuş.
Tampon bölgeyle ilgili.
Evet. Ben hemen şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi sizin belirttiğiniz iki tane tartışmalı kent var. Kocaeli ve Bolu. Aslında tabii ki özellikle Körfez depremi 1999'da gerçekleşen iki depreme baktığımız zaman tam da bu kentlere çok yakın gerçekleşmiş olan depremlerden bahsediyoruz. Ama siz aktardığınız verilerde esas olarak kentin veya ilçenin altından geçen diri fayı esas alıyorsunuz bu raporlarda. Yani o anlamda işte bu etki sahası itibariyle de baktığımız zaman aslında 22 il en önemli ve tam da altlarından fayın geçtiği bölgeler. 110 ilçe fayın altından fayın geçtiği ilçeler olarak özellikle vurguluyorsunuz. Fakat tabii ki şeyi ele aldığımızda biraz önce konuştuğumuz ve yanıtlarını verdiğiniz çevre etkilerini aldığımızda bu 24'ün üstüne çıkması söz konusu mudur? Mesela en son bizi şaşırtan önemli şeylerden birisi Konya'da oldu. Biz Konya'nın ve ilçelerinin öyle depremle falan bir ilgisi olmadığını zannederken deprem meydana geldi. Yani bu da mesela sizin açınızdan da aynı şekilde bir yeni bilgi olarak mı önünüze geldi? Yoksa siz zaten Konya'da böyle bir fayın olduğunu ve bunun bir deprem üretebileceğini biliyor muydunuz?
Evet. Konya'da fay var. Fakat Konya'daki fay uzun aralıklarla deprem üretiyor. Konya'nın deprem tehlike haritalarında çok yer almamasının temel nedeni bu. Sarsıntı anlamında baktığımız zaman ben yine bir harita hazırladım. Bu sarsıntıda da şunu aldım. İvme olarak 0.3'ü yani 0.3'ü büyük ölçüde hani hasarın başladığı bir değer olarak kabul edilebilir. Biz çok daha aşağısında da hasar görüyoruz ama Türkiye'nin aşağı yukarı %30'u 0.3'ü ile sarsılacak alan üzerinde yer alıyor. Yani içerisinden fay geçmese de sarsılabilecek alanlar içerisinde yer alıyorlar. Mesela aklıma gelen bir örnek Çankırı. Çankırı fay üzerinde değil. Çankırı'dan geçen diri fay yok. Onun ilçesinden geçen faylar var. Ama Çankırı bir deprem olduğu zaman hasar alabilecek bir bölge. Mesela Amasya'nın içerisinden fay geçmiyor. Ama bir deprem olduğu zaman önemli oranda etkilenecek bir ilimiz. İlçelerinden fay geçiyor. İl merkezi içerisinde fay yok. Ama bu fay olmaması oranın depremden etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Antalya mesela. Antalya'da fay yok ama Antalya'da denizin içerisinde faylar var. Olası bir büyük depremde Antalya'nın da bir depremden etkilenmesi mümkün. Uşak'tan diri fay geçmiyor. Ama bir deprem olduğu zaman bu ilimizde depremden etkilenecektir. Yani bu söylediklerimiz diri faylar sarsıntıdan bağımsız yüzey deformasyonu yaratma potansiyeli olan faylardır. Bu faylar deprem ürettiği takdirde onun üzerinde olmayan yerlerde hasar görecektir. Bunun çok net örneğini aslında İzmir'de yaşadık. 70 kilometre uzakta deprem oldu. Evet. İzmir'de 100'ün üzerinde bina yıkıldı ve can kayıpları ortaya çıktı. Hasar gördü.
Evet. Hocam diri fay yönetmeliği gerekiyor dediniz. Muzaffer Bey soruyor. Dünyada örnek yönetmelik var mı? Diri fay yönetmeliği var mı diye soruyor.
Var. Bu örneklerden aslında fazlaca var. Yeni Zelanda'da var. Kaliforniya'da var. Tayvan'da var. Bunun gibi içerisinde diri fay geçen ülkelerde diri fay yönetmelikleri var. Avrupa Birliği içerisinde yönetmelikler yok. Sadece diri faya yönetmelik yok ama diğer yönetmelikler içerisinde bu konuya bahis ayrılmış durumda. Zaten bizde de böyle bir yönetmelik çıkarsa herhalde Türkiye bina deprem yönetmeliği içerisinde ya da onunla birlikte yayınlanması gereken bir yönetmelik olur diye düşünüyorum.
Evet, sizin yaptığınız hesaplamaya göre hakikaten 1509'daki depremden tam 257 sene sonra 1766'da bir deprem gerçekleşiyor gene evet. Marmara Denizi'nde. 1776 depreminden hareketle de 250 yıl geçse 2016 diyoruz. Yani
255 yıl geçmiş. Evet.
Şu anda 255 yıl geçmiş vaziyette. Evet. Yani sonuç olarak bir önceki 257 yılı esas alırsak 2023'e kadar bu alarmların, hatta 2016'dan 2023'e kadar alarmların ve çanların çalınması evet. gerekiyor. Yani son derece kritik bir noktadayız.
Ben aslında evet. şöyle çok kısa bir şey söylemek isterim.
Lütfen.
Bu düzen her zaman görülmüyor. Yani biz faylar üzerinde hendekler açtığımız zaman bu kadar çok net aralıklarla tekrarlanan faylar, depremler görmüyoruz. Bu aralıklar değişebilir. Çünkü evet. doğa hiçbir zaman çok düzenli davranmıyor. Artı aynı fay üzerinde gelişse bile her deprem kendine has bir karaktere sahip. O nedenle 250 yıl bir sınırdır ama bunun %100 bu sınır içerisinde gerçekleşeceği gibi bir sonuca da ulaşmamak lazım.
Evet, tarihsel örneklerde zaten bunu kanıtlıyor. Benim esas buradan hareketle sormak istediğim esas soru şu. Hocam hemen 1999 depremlerinden sonra sizler bir açıklama yaptınız ve depremin olasılıklarını ortaya rakamsal olarak koydunuz. Şimdi o günkü açıklamalarla bugüne baktığımız zaman ben açıkçası hiçbir farklılık görmüyorum. Yani evet. o gün ne söylendiyse hala geçerli diye düşünüyorum. Bu arada bu hesaplama ve ortaya çıkan yani nihai rakamlar açısından herhangi bir değişikliği siz görüyor musunuz?
Şöyle yani bu çok bir değişiklik yok. 99 sonrasında Marmara Denizi'ni çok iyi bilmiyorduk. Giderek Marmara Denizi hakkında bilgiler arttı. Mesela o dönem 8'e varan depremlerden, 7.8'lere varan depremlerden söz ediliyordu. Bugün o değerleri biraz daha aşağı çektik. Çünkü 1912'de Ganos'ta meydana gelen depremin oluşturduğu kırığın Tekirdağ açıklarına kadar uzandığı ortaya kondu. Bu da kırılması beklenen fay boyunu biraz daha düşürdüğü için deprem büyüklüklerinin işte bugün konuşulan 7.2 civarlarına kadar ancak çıkabileceği konuşuluyor. Bu da belirttiğim gibi 1912 depreminin fayın kırılması beklenen bir kısmını zaten kırmış olduğu, oradaki enerjiyi boşaltmış olduğuyla alakalı. Ama olasılıklar anlamında zaten hani geniş bir marj da verilmişti. %65 artı eksi 15 olarak.
Evet, tam da bunu kastediyorum. Evet, evet.
Bu olasılıklar geçerlidir. Evet. Bu konuda da çok çok doyurucu, çok böyle daha fazla detaya sahip bir çalışma benim bildiğim kadarıyla çok yapılmadı. Yapılanlarda da aşağı yukarı elde edilen sonuçlar benzer sonuçlar. Tabii bu evet. çok net birebir bir şey değil. Çünkü geçmiş depremler konusunda ölçüme dayalı bilgilerimiz yok. Bunları ancak tarihsel kayıtlardan çıkartabiliyoruz.
Evet, hocam programı kapatmadan son bir sorum daha var. O da siz olası depremin Adalar Silivri arasındaki bir noktada gerçekleşeceğini belirtiyorsunuz. Evet. Özellikle bu 1509 ve 1766 depremlerinin de aynı bölgede olduğunu söylemek mümkün mü? Nokta değil ama aynı bölgede evet. ve aynı hat üzerinde olduğunu söylemek mümkün mü?
Evet. Şimdi GPS ölçümleri fayın o bölgelerde kilitlendiğini söylüyor. Fayın kilitlendiği bölgede genelde depremin odak kısmının, odağının olacağı beklenen yerler. Dolayısıyla Adalar Silivri arasında böyle bir deprem beklenebilir. O nedenle böyle bir şey söylüyoruz. Geçmişteki iki depremin nerede olduğu elbette ki tartışmalı. Buradaki yaklaşım da geçmişte hasar dağılımı ortaya konulup bu hasar dağılımı güncel verilerle kıyaslanarak deprem burada olmuştur şeklindeki tahminlere dayalı.
Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz verdiğiniz bilgiler için. Evet, yani bu programdan sonra artık bütün telefonlarınızın çalmasını diliyoruz. Hem illerden hem ilçelerden hem de Ankara'dan size telefonlar gelir ve şu geri kalan 300 fayın, 500 fay içinde 200 fayın detaylı bilindiğini ama 300 fay için inceleme yapılması gerektiğini belirtmiştiniz program içinde. Bu 300 fayın hemen araştırılması için sizden görev talep edilir diye umut ederek programı kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Benim aslında öyle bir ümidim yok aradan geçen 40 yıllık, 47 yıllık meslek hayatından sonra. Ama umarım bana ve meslektaşlarıma bu yönde talepler gelir. Canla başla biz de çalışmaya hazırız.
Evet, sağ olunuz hocam. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız idi. Kendisiyle son araştırmaların ürünü olan bilgileri paylaştı hocamız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
...17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.